Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Buhari'nin gusül kitabından devam ediyoruz. Geçen programda bir giriş yapmıştık. Gusül nedir? Gusülle ilgili genel bilgiler vermiştik. Bugün de Buhari'ye gusül birinci bapta. Gusülden evvel abdest almak. Bir sünneti burada ele almış Buhari Hazretleri. Gusülden evvel abdest almak. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zevce-i tahiresi Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan şöyle rivayet edilmiştir. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cünüplükten kurtulmak için yıkandıkları zaman önce ellerini yıkamakla başlarlardı. Önce ellerini yıkarlar. Sonra namaz için abdest alır gibi abdest alırlardı. Sonra parmaklarını saçlarının arasına sokup diplerini hilallerdi. Sonra başlarının üzerine elleriyle 3 avuç su dökerler. Ondan sonra da bedenlerine su dökerek suyu vücutlarının her tarafına ulaştırırlardı. Az bir suyla nasıl gusül alınır? Bunu Peygamber Efendimiz tarif ediyor. Hazreti Ayşe validemiz bizlere naklediyor. Çünkü o devirde zaten bol su yok. Kuyulardan su çekiliyor, taşınıyor. Taşınarak su kullanılıyor. Taşımayla su kullanmanın zorluklarını eski insanlar bilirler. Çabuk su biter, su getirmek sıkıntı olur, problem olur. Bu sebeple suyu idareli kullanmak, iktisatlı kullanmak gerekir. Bugün artık kolaylaştı, musluklardan su akıyor diye de israfa gitmemek gerekiyor. Yine bu itidali, bu iktisadı devam ettirmek gerekiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz deniz kenarında, akar nehir kenarında bile olsanız israf etmeyin. Abdest alıyor bile olsanız israf etmeyin buyuruyor. Bu sebeple biz yine bu iktisatlı davranmaya devam edeceğiz. Az bir suyla nasıl gusül abdesti alınır? İşte bunu Efendimiz önce ellerini yıkardı diyor. Sonra namaz abdesti gibi abdest alır. Sonra parmaklarını saçların arasına sokarak saç diplerini ıslattıktan sonra başına su döker 3 defa. Sağ omzuna 3'er defa, sol omzuna bu şekilde bütün vücudunu yıkar. Çok az bir suyla gusül abdesti alabilirdi. Burada gusülden önce namaz abdesti gibi bir abdest almanın sünnet olduğunu görüyoruz. Diğer rivayet, Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zevce-i tahiresi Hazreti Meymune radıyallahu anhadan şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza abdest alır gibi abdestlerini aldılar. Guslün tarifidir. Önce abdest alır gibi abdest aldı. Yalnız ayaklarını yıkamadılar. Bacak aralarını ve oralara isabet eden yıkanacak şeyleri de yıkadılar. Sonra kendi üzerlerine su döktüler. Sonra durdukları yerden biraz geri çekildiler ve ayaklarını yıkadılar. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cünüplükten gusletmeleri bu şekilde idi. Bu da bize biraz farklı değişik bilgiler veriyor. İkisi de bize lazım bunların, bu bilgilerin. Abdest ve gusulden önce elleri yıkamak müstehaptır. Eller kirli ise yıkamak vaciptir. Kirli ise vacip, mutlaka yıkamak gerekiyor. Çünkü suyu kirletmesin, insanın vücudunu kirletmesin. Ama temizse müstehap. Daha sonra avret yerlerini yıkayıp necaseti gidermek gerekir. Avret yerlerinde vücudundaki necaset varsa, zahiri görünen pislik, onları gidermek gerekiyor. Rivayette bunun abdestten sonra zikredilmesi sıralamayı göstermek için değildir. Önce öyle, sonra abdest gerekiyor demek ki. Önce zahiri temizlikleri yaptıktan sonra, sonra diğer manevi temizliklere geçiliyor. Avret yerlerini temizledikten sonra da elleri sabunlamak, buna imkan yoksa toprakla ovalamak gerekir. Demek ki insan önce ellerini yıkıyor, sonra avret yerlerinden sonra tekrar elleri bir sabunlamak gerekiyor. O necaset iyice temizlensin diye. Gusülden evvel alınan abdest, sonra da namaz abdestine geçiliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin fiiliyle sabit olmuş bir sünnettir. Farz değildir. Bir sünnettir. Gusül abdesti aynı zamanda namaz abdesti yerine de geçer. Aslında namaz abdesti almasa insan, hemen gusül abdesti alsa namaz kılabilir. Ama sünnete uygun olan hareket önce bir namaz abdesti gibi abdest almak. Sadece gusül abdesti alan kişi ayrıca abdest almasa gerek kalmadan namaz kılabilir. Birinci rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdestlerini tam almışlar, ayaklarını da yıkamışlar. Ondan sonra bütün vücutlarını yıkamışlardır. Hazreti Ayşe validemiz böyle naklediyor. Bu suyun birikmediği, akıp gittiği yerde aldıkları gusüldür. İkinci rivayette ise abdest alırken ayaklarını yıkamadıkları, en sonunda gusül bittikten sonra yıkadıkları naklediliyor. Meymuna validemiz öyle diyor. Abdest aldı ama ayaklarını yıkamadı. En son çıkarken biraz yer değiştirdi, yıkadı buyuruyor. Böyle bir durumda bu da su biriken bir yerde gusledikleri zamandır. Su birikiyor. Zaten ayağını yıkasam bile tekrar ayağın kirlenecekse eğer, orada o ayağı yıkamaya gerek yok. Bittikten sonra yer değiştiriyor Efendimiz. Temiz bir yerde ayaklarını yıkayıp oradan ayrılıyor. Böyle bir durumda ayaklar en sona bırakılır. Hafifçe yer değiştirilerek su birikintisinin olmadığı bir yerde ayaklar yıkanıp banyodan çıkılır. Bu banyoda olabilir, işte arazide olabilir. İnsan çadırda, kampta, arazide bir yerde gusül alırken ayaklarının olduğu yere su birikiyorsa, akıp gitmiyorsa orada ayaklarını yıkamaz. En son bütün her tarafını yıkadıktan sonra biraz yer değiştirir. Su birikmeyen temiz bir yerde ayaklarını yıkayıp oradan ayrılır. Saç ve sakalın diplerini hilallemek, yani parmakları olarak sokarak iyice ıslatmak onun diplerini, bu lüzumlu, gerekli bir durum. Bunu yapmak gerekiyor. Bilhassa gür olanlar. Bu gusülde vacip, abdestte sünnettir. Gusülde bu vaciptir, abdestte ise sünnettir. Bunlar da Efendimizin yaptığını bizlere, validelerimizin bildirdiği hususlar. İkinci bölüme geçiyoruz. Buhari gusül ikinci bab. Kişinin hanımıyla birlikte gusletmesi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle buyurur. Nebi-i Mükerrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ben bir kaptan guslederdik. Kova gibi ortada bir su kabı var. Oradan taslarla veya avuçlarıyla, temiz avuçlarıyla alarak guslediyor iki kişi bir kabın başında. Bu kap da ferak denilen bir kap idi. Ferak takriben 9 litre su alan bir kaptır. 9 litre, 4,5 litre demek ki düşüyor kişi başı. Kişi hanımıyla birlikte aynı kaptan gusül abdesti alabilir. Bu rivayetten bunu anlıyor Buhari Hazretleri. Demek ki beraberce peştemelleri vardır. Edep yerleri kapalı olarak insanlar hanımıyla aynı kaptan aynı anda gusül abdesti alabilir diyor. Bunu bizlere ifade etmiş oluyor. Diğer bölüm, az suyla gusül abdesti nasıl alınır? Efendimiz ne kadar suyla alırdı? Onu bildiriyor. Bir sağ miktarı suyla gusletmek. Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle buyurur. Ben ve Hazreti Ayşe'nin erkek kardeşi beraberce Hazreti Ayşe'nin yanına gittik. Hazreti Ayşe'nin erkek kardeşi Hazreti Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin guslünü, boy abdestini sordu. Sahabiler bu şekilde validelerimizin akrabalarıyla gidiyorlar namahrem olmasın diye. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a yaklaşık bir sağ miktarı su alan bir kap istedi. Onunla perde arkasından yıkandı ve başının üzerine su döktü. Bu esnada bizimle kendisi arasında bir perde vardı. Sual soran kişi bir kavle göre Hazreti Ayşe'nin süt kardeşi Abdullah bin Yezid, diğer bir kavle göre de öz kardeşi Abdurrahman idi. Kardeşi olduğu için. Onun için zaten böyle bir gösterimde bulunabiliyor. Her ikisi de Hazreti Ayşe'nin mahremidir. Sual soranın yanında bulunan kişi de Hazreti Ayşe'nin kız kardeşi Ümmü Gülsüm'ün süt oğlu Ebu Seleme Abdullah bin Abdurrahman bin Af'tır. Bu da Hazreti Ayşe'nin mahremidir. Yani Hazreti Ayşe'nin kız kardeşi Ümmü Gülsüm'ün süt oğlu olduğuna göre Hazreti Ayşe teyze diyor, süt teyzesi. Onun için o da mahrem. Mahrem olduğu için onların yanında da olsa yine perde çekerek perde arkasında Hazreti Ayşe validemiz guslün nasıl aldığını gösteriyor akraba. Eğer bu açıklamalar olmadan bu rivayeti okusa insan ne zanneder? Zanneder ki Hazreti Ayşe validemiz işte sahabeden yabancı erkeklerin yanında gusül abdesti aldı. Demek ki böyle olabiliyormuş. İşte eski hocalar bize yanlış anlatmışlar. Bizi zor duruma sokmuşlar. Bizi aldatmışlar. Ben okudum hadisten. Bunda bir şey yok. Böyle olabilir. İnsanlar bu tür heyecanlar, bu tür düşünceler bugünlerde çoğaldı. İşte ben baktım ilmihalde. İlmihaller bize zarar veriyor. Bizi engellemişler. İşte meale baktım ben. Kur'an mealinde şöyle yazıyor. İşte hadis okudum. Hadis kitabında böyle yazıyor. Diyerek hemen bu şekilde gördükleri rivayetlerden hüküm çıkararak bugüne uygulamaya çalışıyor insanlar. İşte bak burada da Hazreti Ayşe validemiz başkalarının yanında yıkamış. Demek ki bunda bir şey yok. O zaman hadi plajlara insanlar, erkekler, kadınlar beraber denize girebilir gibi kendisine göre belki pek çok hüküm çıkaracak insanlar. Bu tür insanlar çoğaldı bu günümüzde. Halbuki bu rivayetin açıklamasına bir bakmak gerekiyor. Bu soru soran kimdir? Yanındaki kimdir? Hepsi de Hazreti Ayşe validemizin mahremleri olan insanlar. Yabancı değil. Bundan sonra sadece bu hadis-i şerif de yok tabii ki. Diğer hadis-i şerifler, diğer uygulamalar, hadis-i şeriflerin sahih olanları, zayıf olanları, öncesi, sonrası, nasihi, mensuhu derken bu iş bir fıkıh ilmidir. Büyük bir ömürlük bir iştir. Alimlerimiz bu hükümleri, ilmihalleri kafalarına yazmadılar. Onlar da bu şekilde ayet ve hadisleri tartarak, araştırarak, hepsini birlikte değerlendirerek ortaya koydular. Onun için biz bir hüküm çıkarırken, bir hüküm tatbik ederken fıkha müracaat etmek durumundayız. Kur'an mealinden ve hadis kitaplarından fıkıh çıkaramayız. Bu çok insanı hatalara düşürür. Çok büyük hatalar yapar insanlar. Ama bugün kasıtlı olarak bunu yaygınlaştırmaya çalışıyor insanlar. Biz diyorlar konuyu temelinden, ana kaynağından alırız falan böyle allayıp pullayıp süsleyerek mealden hüküm vermeye, hadis tercümelerinden hüküm vermeye kalkıyorlar. İşte mesela Nur suresi 61. ayet-i kerimede birlikte veya ayrı ayrı yemek yemenizde beis yoktur. Bu ayet-i kerime alıyor insanlar. Diyor ki demek ki arkadaşlar toplansak ailecek kadın erkek beraber yemek yememizde bir beis yokmuş. Bak mealde Kur'an'da böyle yazıyor diye. Böyle bir hüküm çıkarıyor insanlar. Bunlara ben rastladım. Ben kulağıma geldi. Halbuki ayetin tefsirine baktığında bu ayet-i kerime neden bahsediyor? Ne sebeple inmiş? Hiç alakası yok. Hak hukukla ilgili konular nazır olunca insanlar titizlenmiş, hassas davranmaya başlamışlar. Demişler aman yabancılarla birlikte yemek yersek biz çok yeriz, o az yer, haksızlık etmiş oluruz. Veya sakatlarla yersek sakat olan insan, özürlü olan insan az yer, biz çok yeriz, işte yetimle. Onun için insanlar böyle tedirgin olmuşlar. Cenab-ı Hak diyor ki o kadar çok tedirgin olmanıza gerek yok. Birlikte yemenizde, ayrı ayrı yemenizde bir beis yoktur. Bu şekilde tefsirlerde geniş geniş açıklamalar var ayet-i kerimeyle ilgili. Ama insan bunları tabi tefsirler zaten bugüne kadar bize engel oldu, bizi aldatmışlar gibi böyle bir propagandayla mealden hüküm çıkarmaya kalkınca bir haramı helal yerine koymaya kadar gidebiliyor. Böyle büyük hatalar yapabiliyor. Bu sebeple biz yine fıkıh ilmine, fıkıh alimlerimize, ilmihal kitaplarımıza bizim için en kısa yol onlardır. Çünkü asırlarca çalışmaların ürünü onlar. Alimlerimiz asırlarca çalışmışlar. Nesilden nesile birbirlerini takviye ederek, destekleyerek, hatalarını düzelterek sonunda öz halinde bu fıkıh kitapları, bu ilmihal kitapları ortaya çıkmış. Bunlar tıpkı deniz sahilindeki o düzgün, çok güzel yumurta gibi güzel taşlar vardır. Yıllarca dalgalar onları döve döve düzeltmiştir. Çok düzgün şekiller vermiştir ve sağlamdır o taşlar. Onlar gibidir bizim ilmihal kitaplarımız, fıkıh kitaplarımız yıllarca, asırlarca tenkit edilerek, eksikleri tamamlanarak, düzeltilerek bu hale gelmiştir. Dolayısıyla onlar bizim için çok büyük bir değerdir. Bu tür konularda da dikkatli olmak gerekiyor. Bu mealci denilen kendilerine Arapça bilmediği halde Kur'an mealinden ahkam kesen, hadis meallerinden ahkam kesen insanlara dikkat etmek gerekiyor. Hazreti Ayşe validemizin bu fiili bil fiil öğretmenin müstehap olduğunu delalet ediyor. Yabancı olsa bunu öğretmez zaten. Akraba olduğu için gösteriyor. Bil fiili göstererek öğretmek müstehaptır ki insan yanlış, bu ibadettir. Önemli bir konudur, ciddi bir konudur. Hele gusül insanın ibadetlerin anahtarıdır yani. Başlangıcıdır. Olmadan diğer ibadetler olmaz. Böyle önemli bir konuyu tabii ki göstererek, fiili olarak öğretmek en sağlam yoldur. Bu da nedir? Akrabasına, Hazreti Ayşe validemiz akrabasına öğretir. Onlar da diğer insanlara öğretirler. Bu şekilde bütün insanlar bu bilgiden istifade etmiş olur. Hazreti Ayşe validemizin bir sağ suyla guslettiği söylenmiştir rivayette. Bir sağ 2.120 veya 3.328 litredir. Bu sağlar ölçü birimleri bölgelere göre, şehirlere göre değiştiği için böyle farklılık arz edebiliyor. Hangisi olduğu demek ki tam kesin karar verilemediği için 2 kilo, 2 litre 120 gram da olabilir. 3 litre 328 da olabilir. Hadi biz en fazlasını alalım. 3 litre, 3,5 litrelik bir suyla insan gusül abdesti alabilecek demek ki. Bunu görmüş oluyoruz. Ebu Cafer Muhammed bin Ali ile babası Ali bin Hüseyin, peygamberimizin torunları. Bunlar Cabir bin Abdullah'ın yanında bulunuyorlardı. Büyük sahabi. Cabir radıyallahu anh'ın yanında bir topluluk vardı. O cemaat Hazreti Cabir'e gusülden sordular. Cabir radıyallahu anh bir sağ miktarı su yeter dedi. Bir sağ miktarı yani 3,5 litre yaklaşık su yeter dedi. Oradakilerden biri bu bana bu kadar yetmez dedi. Ben 3,5 litre suyla yıkanamam. Daha fazla kullanırım diyor. Bunun üzerine Cabir radıyallahu anh saçı senden daha gür, kendisi de senden daha hayırlı olan bir zata yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bu kadar su yetiyordu dedi. Yani Peygamber Efendimiz'in saçı tarif edilirken saçlarının gür olduğu ifade ediliyor. Daha gür saçı, daha çok suya ihtiyaç duyar. Bir de dini konusunda daha hassas, daha fazilet bir insan, daha üstün bir insan. Eğer o yeterli eksik bir gusül olacak olsaydı o daha çok su kullanırdı. Yani kraldan fazla kralcı olma diyor. Yani dini senden daha iyi bilen, dine senden daha çok önem veren peygamberimiz bu kadar suyla abdest aldıysa demek ki sana da yetebilir. Ama daha biraz daha fazla insan kullanabilir. O ayrı ihtiyaç olur, değişik farklı zaruretler olur ama zaruret halinde, gerektiğinde bu kadar suyla gusül alınabilir. Sonra üstünde tek parça elbise olduğu halde bizlere imam oldu Cabir radıyallahu anh. Yani ihramın iki parça kumaşı var biliyorsunuz. Bir üste alınıyor, bir alta bele bağlanıyor. Bu da zamanla insanlar bulamadıkları için bazen tek parça bir kumaş buluyor, altına bağlıyor. Üstü açık, bununla namaz olur mu olmaz mı diye tartışılmış o zamanlar. Onu göstermek için Hazreti Cabir, bak tek parça elbiseyle de namaz kılınabilir. Peygamberimiz zamanında biz kıldık çünkü herkes iki parça elbise bulamıyordu o zamanlar diyerek. Bunun alt sınırları, yani alt sınırları gösteriyor ki imkanı olan daha güzel örtünen daha güzel örtünür. Üstünü de örter, başını da örter. Ama imkan bulamayan bu kadarla yetinebilir diyerek herkesin istifade edebileceği alt sınırları göstermiş oluyor. Sual soran Ebu Cafer Muhammed Bakır bin Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebi Talip'tir. Yani Hazreti Ali'nin torunlarından Muhammed Bakır, Cafer-i Sadık'ın, İmam Cafer-i Sadık'ın babası. O sormuş. Dedesinin dinini öğrenmek istiyor heyecanla ama kendisi ulaşamadığı için dedesinin sahabilerine soruyor. Arkadaşlarına, Cabir radıyallahu anh'a soruyor. Ondan merakla, bunlar tabii ki Ehl-i Beyt ailesi, peygamberimizin torunları, büyük alimler nasıl alim olmuşlar ama sahabiden öğrenmişler. Sahabiler de böyle sorarak, onların peşine koşarak, onlardan bilgiler almışlar, ihtimam göstermişler, dini öğrenmişler. Yoksa Şiilerin iddia ettiği gibi onlara işte vahiy geliyordu, ilham geliyordu. Onlar bilginin temel kaynağı da kendilerinden, kalplerinden bu bilgileri çıkardılar. İşte masumdur gibi bu tür yanlış telakkiler, sonradan katılmış şeyler, sonradan çıkarılmış şeyler. Halbuki burada ve başka rivayetlerde görüyoruz. Gidiyor Cabir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'in haccını soruyor. İnce ince o haçla ilgili bilgiler alıyor. İşte abdestini soruyor, guslünü soruyor. Ama sonunda kendileri büyük alim olmuşlar. Alim olmuşlar ama bu bilgiler onlara gökten vahiyle gelmemiş. Bu bilgileri bu şekilde gayretle çalışarak elde etmişler. Sahabilerden öğrenmişler. Tabii ki artık o Allah'ın kendilerine verdikleri akıl, ondan sonra muhakeme gücüyle de bu bilgilerini geliştirmişler. Diğer insanlardan üstün imam olmuşlar bunlar. Ama tabii ki bizim anladığımız imam Cafer Sadık'la Şiilerin anladığı imamlık farklı şeyler tabii ki. Bize göre bu insanlar hakikaten alim, salih, sadık insanlar ama başkaları bunlara yanlış sözler isnat ediyor, yanlış inançlar, düşünceler isnat ediyor. Sanki onlar söylemiş gibi değişik görüşler ortaya koyuyorlar. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bunlar normalde Ehl-i Sünnet'in imamlarıdır, alimleridir. Müslümanların büyük saydığı insanlardır. Cafer Sadık'ın babası Muhammed Bakır Hazretleri. Cabir'den bu hadisi rivayet eden de odur. Hadisin ravisi odur. Bana bu kadarı yetmez diyen ise Hasan bin Muhammed bin Ali bin Ebi Talip'tir. O da yine kendi ailelerinden birisi ki babası Muhammed İbnül Hanefiye diye meşhur olmuştur. Muhammed bin Hanefiye, Hazreti Ali'nin oğlu, Hazreti Fatıma'dan değil de diğer bir hanımından olan oğlu, o Muhammed'in oğlu olan Hasan da diyor ki bana bu da su yetmez diyor. Ama onu ikaz ediyorlar. Diyor ki senden daha hayırlı olan bir insan yetiyordu, sana niye yetmesin diye ona o yanlış düşüncesini izale ediyorlar. Abdest ve gusül alırken suyu israf etmeyip iktisatlı kullanmanın burada önemini görüyoruz. Zaten diğer hadislerde de nehir kenarında olsam bile, abdest alıyorsam bile suyu israf etme diye ikazlar var. Bu sebeple su israfına dur demek gerekiyor. İbadet için bile olsa suyu iktisatlı kullanmak gerekiyor. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızda burada sona erdiriyoruz. Yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.